Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Faith G. Harper'ın Uncheck Your Brain adlı kitabı, Kaygı. Depresyon, öfke, travma sonrası tepkiler, yas ve bağımlılık gibi zorlayıcı deneyimleri. Erişilebilir bir sinir bilim çerçevesiyle ele alan kısa bir ruh sağlığı rehberidir.
İlk kez 2017'de yayımlanan eser, klinik tanı koymayı ya da terapi yerine geçmeyi amaçlamaz.
Bunun yerine, kişinin yoğun duygusal tepkilerinin neden mantıksız veya kontrol edilemez görünebildiğini anlamasına yardım eder. Harper'ın temel savı, beynin hayatta kalma amacıyla geliştirdiği alarm sistemlerinin, güncel hayatın görece sıradan streslerine karşı bazen aşırı çalıştığıdır. Kitap, özellikle travmanın bu alarm sistemini nasıl hassaslaştırabildiğini açıklar. Ardından tetikleyicileri fark etme, bedeni sakinleştirme, düşünce ile dürtü arasına mesafe koyma ve gerektiğinde profesyonel destek arama yollarını ele alır. Bilimsel kavramları gündelik, doğrudan ve argo içeren bir dille aktarması, kitabın belirgin üslup özelliğidir. Bu yaklaşım, klinik dilin mesafeli geldiği okurlar için anlaşılabilirlik sağlarken, herkese uygun olmayabilecek bir tonda yaratır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, beynin alarm sistemi, gerçek tehlike ile algılanan tehdidi neden karıştırır? Kitabın ana açıklama modeli, beynin tehlikeyi hızla saptamak üzere evrimleşmiş olmasıdır. Harper, özellikle amigdalanın tehdit algısındaki rolünü ayrıntılı bir nörobilim dersine çevirmeden ele alır. Bir kişi travma yaşamışsa ya da uzun süre yoğun stres altında kalmışsa, sinir sistemi belirli sesleri, ilişkisel durumları, çatışmaları veya belirsizlikleri tehlike işareti olarak kodlayabilir. Bu yüzden bir e-posta, sert bir yüz ifadesi ya da plan değişikliği, nesnel ölçüde küçük olsa bile bedende panik, donma, öfke veya kaçınma tepkisi doğurabilir. Kitabın önemli noktası, bu tepkileri ahlaki bir başarısızlık ya da kişisel bozukluk diye yorumlamamasıdır. Tepkiler, geçmişte koruyucu işlev görmüş bir sistemin bugünkü koşullarda aşırı devreye girmesi olarak ele alınır. Ancak açıklama, davranışın sonuçlarını ortadan kaldıran bir mazeret değildir. Kişinin hangi koşullarda alarm verdiğini anlaması, tepkiyi yönetmenin ilk adımıdır. Harper böylece kendini suçlama ile sorumluluktan kaçma arasındaki farkı belirginleştirir.
Oker, önce beyninin neden hızla alarma geçtiğini kavrar, sonra bu alarmın her zaman güncel gerçekliği doğru yansıtmadığını sınamaya başlayabilir. Bu çerçeve,
kaygı, öfke ve travma belirtilerini tek bir biyolojik kader olarak değil, öğrenilmiş ve değiştirilebilir tepkiler olarak değerlendirmeyi mümkün kılar. İkinci olarak, travma tepkilerini anlamak, davranışı onaylamak değil, müdahale alanı açmaktır, Harper. Travmanın etkisini yalnızca geçmişte yaşanmış tekil bir olay olarak sunmaz, travmatik deneyimlerin belleğin duygularla bağlanma biçimini ve bedenin tehdit beklentisini etkileyebileceğini vurgular. Bu bakış, kişinin neden bazı anlarda aşırı tepki verdiğini, neden kaçındığını veya neden olay bittikten sonra bile bedensel bir huzursuzluk taşıdığını açıklamaya yarar. Kitapta travma sonrası stres belirtilerine ayrılan yaklaşım, tetiklenmenin mantıksal bir tercih olmadığını anlatır. Yine de Harper'ın amacı, okuru yalnızca geçmişin açıklamalarında bırakmak değildir. Geçmiş deneyim, mevcut tepkinin nedenini açıklayabilir. Fakat iyileşme açısından önemli soru, bu tepki ortaya çıktığında ne yapılacağıdır? Bu nedenle kitap, tetikleyicileri adlandırmayı, duyguyu tanımayı ve otomatik davranıştan önce kısa bir duraklama yaratmayı öne çıkarır.
Örneğin öfkenin altında korku, utanç, yas veya sınır ihlali bulunabileceği fikri tepkinin kaynağını daha doğru değerlendirmeyi sağlar.
Böylece kişi öfkeyi tamamen bastırmaya çalışmak yerine onun verdiği bilgiyi ayıklamayı öğrenir. Kitap ayrıca ağır travma durumlarında kendi kendine yardım araçlarının yetersiz kalabileceğini açıkça kabul eder. Bu denge önemlidir.
Okura kullanışlı günlük beceriler sunarken, yoğun belirtiler, güvenlik riski veya işlev kaybı olduğunda terapinin, tıbbi değerlendirmenin ve uzman desteğinin gerekli olabileceğini belirtir. Üçüncü olarak, duyguyu adlandırmak ve bedeni düzenlemek. Otomatik tepkiye karşı ilk pratik araçlardır, kitabın uygulamaya dönük tarafı. Kişinin yoğun duygulanım sırasında önce düşüncelerini zorla değiştirmeye çalışmasından çok, sinir sistemini fark etmesine dayanır.
Alarm durumundaki bir beyin ayrıntılı mantık yürütmeye her zaman açık değildir. Bu nedenle Harper, duyguyu ve tetikleyiciyi isimlendirme gibi basit görünen ama işlevsel bir adıma önem verir. Kişi, sadece kötü hissediyorum demek yerine, şu an kaygılıyım, utandım, öfkeliyim, yas içindeyim ya da donmuş hissediyorum diyebildiğinde deneyim daha gözlemlenebilir hale gelir.
Benzer biçimde bu tepki şu olayla başladı demek, belirsiz bir sıkışmayı somut bir duruma bağlar. Kitapta yer alan yaklaşım, nefese dönme. Duyusal çevreyi fark etme, hareket etme, dinlenme, beslenme ve destekleyici insanlarla temas kurma gibi düzenleme yollarını alan açar. Bunlar, mucizevi çözümler olarak değil, bedenin alarm düzeyini azaltmaya yardımcı araçlar olarak değerlendirilir.
Öfke bağlamında fiziksel enerjiyi güvenli biçimde boşaltmak ve ihtiyacı daha açık ifade etmek de bu çerçeveye girer. Amaç, duyguyu yok etmek değildir.
Amaç, duygunun yönettiği ani davranış ile kişinin seçebileceği yanıt arasındaki mesafeyi artırmaktır. Bu ayrım, örneğin saldırganlaşmak yerine sınır koymayı, tamamen kapanmak yerine destek istemeyi mümkün kılabilir. Kitabın çalışma kitabında da bu gözlem, tetikleyici tanıma ve duygu düzenleme becerileri uygulanabilir alıştırmalarla desteklenir. Dördüncü olarak, kaygı.
Depresyon, öfke, yas ve bağımlılığı tek bir ahlak sorunu gibi ele almaz. Unchuck Your Brain. Farklı ruhsal zorlukları aynı başlık altında toplasa da.
Hepsini aynı şeymiş gibi göstermez. Kaygı, geleceğe yönelik tehdit beklentisi ve felaketleştirme döngüleriyle ilişkilendirilebilir.
Depresyon, geri çekilme, enerji kaybı, umutsuzluk ve günlük işlevlerde zorlanma biçiminde yaşanabilir.
Öfke, bazen korunma ihtiyacına, sınır ihlaline veya eski yaraların yeniden harekete geçmesine eşlik edebilir.
Yas ise çözülmesi gereken bir arıza değil, kayıp karşısında yaşanan ve zamana ihtiyaç duyan bir süreçtir.
Harper'ın bağımlılık yaklaşımının ayırt edici yanı da yargılayıcı dilden uzak durmasıdır. Madde kullanımı veya zorlayıcı davranışlar.
Yalnızca irade zayıflığı olarak değil, kişinin acı, stres veya tetiklenme ile başa çıkma girişimleri bağlamında düşünülür.
Bu bakış zararı görmezden gelmez, fakat utandırmanın çoğu zaman iyileşmeyi kolaylaştırmadığını kabul eder. Kitap, tek bir iyileşme yolunu dayatmak yerine terapi, destek grupları, ilaçlar, yaşam düzeni değişiklikleri ve bazı tamamlayıcı yöntemler dahil çeşitli seçeneklerden söz eder.
Bu çeşitlilik, her yöntemin herkese uygun veya eşit kanıt düzeyinde olduğu anlamına gelmez. Asıl mesaj, kişinin ihtiyacına ve belirtilerinin şiddetine uygun, güvenli bir destek planı kurmasıdır.
Böylece kitap, ruh sağlığı meselelerini karakter kusuru olarak değil, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenleri olan sorunlar olarak çerçeveler. Son olarak, nöroplastisite umudu, hızlı çözüm vaadi değil, tekrarlanan pratik fikridir. Harper'ın değişim açıklamasında nöroplastisite önemli bir yer tutar.
Beynin deneyime göre yeni bağlantılar ve alışkanlıklar geliştirebilmesi, travma veya kronik stresle yerleşmiş tepkilerin değişmez olmadığı anlamına gelir. Fakat kitap bunu birkaç olumlu düşünceyle her sorunun çözüleceği iddiasına dönüştürmez.
Yeni bir tepki biçimi öğrenmek, genellikle tekrar, destek, uygun koşullar ve zaman gerektirir. Bu yüzden kitapta öz bakım, düzenli uyku, hareket, beslenme, doğayla temas, sosyal destek ve farkındalık uygulamaları, ana tedavinin yerine geçen yüzeysel öneriler olarak değil, sinir sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabilecek temel koşullar olarak ele alınır.
Harper ayrıca bilişsel davranışçı terapi, diyalektik davranış terapisi, kabul ve kararlılık terapisi, somatik yaklaşımlar ve travma odaklı yöntemler gibi farklı araçlara işaret eder.
Bu geniş çerçeve, tek bir tekniğin herkes için yeterli olmadığını kabul eder.
Kitabın sınırlılığı da burada görülür.
Kısa ve popüler bir rehber, ağır depresyonun, bağımlılığın ya da karmaşık travmanın ayrıntılı değerlendirmesini sunamaz.
Bazı okurlar karmaşık klinik meselelerin hızlı geçildiğini düşünebilir.
Buna karşılık Harper, profesyonel yardımın özellikle şiddetli belirtilerde gerekli olduğunu belirtir.
Kitabın makul katkısı,
okura tedavi reçetesi vermekten çok, kendi deneyimini daha anlaşılır kılacak bir dil ve yardım arama sürecine başlayacak temel araçlar sağlamasıdır.
Sonuç olarak Unchuck Your Brain, ruh sağlığı konusunda klinik terminolojiyle boğulmadan temel bir açıklama ve başlangıç araçları arayan okurlar için uygundur.
Kaygı döngülerini, öfke patlamalarını, travma tetiklenmelerini, yas tepkilerini veya kaçınma davranışlarını daha iyi anlamak isteyenler.
kitapta işlevsel bir çerçeve bulabilir. Yakınında bu sorunları yaşayan birini anlamaya çalışan okurlar için de yararlı olabilir.
Özellikle kendi tepkilerini sadece mantıksızlık, zayıflık ya da karakter kusuru olarak yorumlamaya eğilimli kişiler açısından.
Hayatta kalma sistemleri fikri daha şefkatli ve gerçekçi bir bakış sunar. Kitabın pratik yararı, büyük bir dönüşüm vaadinden çok, tetikleyiciyi tanıma, duyguyu adlandırma, bedeni sakinleştirme ve uygun destek türünü düşünme gibi küçük ama somut adımlarda yatar. Bununla birlikte ağır travma, İntihar düşünceleri, şiddet riski, ciddi bağımlılık veya günlük yaşamı belirgin biçimde bozan belirtiler için tek başına yeterli bir kaynak değildir. Bu durumlarda uzman desteği esastır.
Benzer kişisel gelişim ve ruh sağlığı kitaplarından ayrıldığı nokta, sinir bilimsel açıklamaları doğrudan, kısa ve argo içeren bir dille birleştirmesidir.
Bu üslup, bazı okurlara samimi ve erişilebilir gelirken bazılarını uzaklaştırabilir.
Ayrıca tek bir terapi ekolünü mutlak çözüm diye sunmaması kitabın daha dengeli yönlerinden biridir. Sonuç olarak eser, tedavinin yerine geçmeyen, fakat kişinin yaşadığı duygusal karmaşayı anlamlandırmasına ve yardım seçeneklerine daha bilinçli yaklaşmasına katkı sağlayan bir başlangıç rehberidir.
Destek olmak isterseniz Faith K. Harper PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.